Ayrım 15.
Her iki özellik, bir yanda bozulmamış yalın bir yaşam sevinci ve öte yanda katı kurallı ve bir sıkılganlık içinde kendine hükmetme ve geleneksel ahlaki bağlar bugün bile İngiliz halk özellikleri tanımında yan yana durur. Ve aynı şekilde Kuzey Amerika kolonilerinin tarihinde de sözleşmeli hizmetkarların iş gücünü kullanarak çiftlikler kurmayı ve lord yaşamı sürmeyi isteyen macera perestler ile püritenlerin burjuva düşünce biçimi arasındaki kesin karşıtlıklar ortaya çıkar. Püriten yaşam kavramının gücü yeterli olduğu sürece her koşul altında ve doğal olarak sermaye birikiminin teşvikinden daha önemlidir. Ussal burjuva ekonomik yaşam biçimine olan eğilimi destekleyecektir. Onun en temel ve her şeyden önce tek tutarlı temsilcisidir. Çağdaş ekonomik insanın beşiğinde o vardır. Püritenlerin kendilerinin de çok iyi bildikleri gibi onların bu yaşam idealleri zenginlik tahriklerinin güçlü sınamaları altında bel vermiştir. Püriten ruhun en hakiki taraftarlarını çok düzenli olarak küçük burjuva ve çiftçilerin aşağı statülerinden yükselen sınıflar arasında buluruz. Oysa Beati Poidentes Cooker'lar arasında da eski idealleri inkar etmişlerdir. Dünyevi asketizmin öncülerini yani Orta Çağ'ın manastır asketizmini de yenen hep aynı kaderdi. Bu asketizm de ikincisinde ussal ekonomik eylem katı yaşam koşulları ile ve sınırları üzerinde etkisini iyice hissettirince kazanılmış mülk inanç çatışmaları döneminde olduğu gibi ya doğrudan doğruya asillere geçti ya da manastır eğitimini çöküşe doğru götürdü. Ve birçok manastır reformu zorunlu hale geldi. Aslında bütün mezhep kurallarının tarihi belirli bir anlamda mülkün laikleşmesinin etkileriyle ortaya çıkan sorunlar ile sürekli yenilenen bir savaşımdır. Aynı şey daha büyük ölçülerde püritenizmin dünyevi asketizmi içinde geçerlidir. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz endüstrisinin serpilmesine öncülük eden metodizmin güçlü bir biçimde yeniden canlanışı o tür bir manastır reformu ile pekala karşılaştırılabilir. Şimdiye kadar bütün söylenenler üzerine bir motto olarak John Wesley'den bir parça yer alınabilir. Çünkü mükemmel bir biçimde asketik eğilimin önde gelenlerinin burada açıklanan görünüşteki karşıt ilişkileri ve onlarla geliştirilen anlamı anlamış olduklarını gösterir. Şöyle yazmıştır. Korkarım ki zenginliğin arttığı yerde dinin içeriği aynı ölçüde azalmıştır. Bu yüzden de eşyanın doğasına uygun olarak gerçek bir dinin yeniden doğuşunun uzun süre kalıcı olabileceğini olanaklı görmüyorum. Çünkü din hem çalışkanlık hem de tutumluluk üretmek zorundadır ve bunlar da ancak zenginliğe yol açar. Fakat zenginlik artınca bütün dallarında gurur, kızgınlık ve dünya sevgisi de artacaktır. Kalbin sesini dile getiren bir din olan metodizmin şimdi yeşil bir ağaç gibi serpilmişken bu durumda kalması nasıl olanaklıdır? Metodistler her yerde çalışkan ve tutumlu olmuşlardır. Bunun sonucu olarak da mülkleri çoğalmıştır. Böylece bununla orantılı olarak gururları, kızgınlıkları, bedensel ve dünyevi arzuları ve yaşam kibirleri de artmıştır. Bu yüzden de dinin biçimi olduğu gibi kalırken ruhu yavaş yavaş yok olmuştur. Bunu önleyecek, saf dinin bu sürekli yozlaşmasını engelleyecek bir yol yok mudur? İnsanların çalışkan ve tutumlu olmalarını engellemeye kalkamayız. Bütün Hristiyanları kazanabildikleri kadar çok kazanmaya ve tasarruf edebildikleri kadar çok tasarruf etmeye, zengin olmaya teşvik etmeliyiz. Bu teşviğin sonucu olarak kazanabildiği kadar çok kazanan ve tasarruf edebildiği kadar çok tasarruf eden, aynı zamanda kutsanmışlık içinde gelişebilmek ve gökyüzünde bir servet biriktirebilmek için verebildiği kadar çok vermelidir. Buraya kadar gösterilmeye çalışılan ilişkinin bütün ayrıntılarıyla ele alındığı görülmektedir. Wesley'in burada dile getirdiği gibi ekonomik gelişim açısından önemleri, en başta asketik eğitsel etkilerinde yatan o güçlü dini hareketlerin ekonomik etkileri, düzenli olarak ilk önce saf dini tutkuların doruk noktası aşıldıktan sonra açığa çıkmıştır. Tanrı krallığını arama savaşımının zamanla ölçülü bir mesleki erdeme dönüşmüş, dini kökler yavaş yavaş yok olmuş, yerini dünyevi yararcılığa bırakmıştır. Davda'nın belirttiği gibi Robinson Crusoe adlı popüler fantazideki bir yandan bir misyonu gerçekleştiren yalnız terk edilmiş ekonomik insan, gurur pazarında koşturarak yalnız bir arayış içinde gökyüzü krallığını arayan Bünya'nın hacısının yerini alır. To make the best of both worlds temel ilkesi egemen hale gelince, Davda'nın önceden fark ettiği yumuşak yastık ile ilgili Alman atasözünde çok güzel dile geldiği gibi, İyi bir bilinç, rahat bir burjuva yaşamının araçlarından biri haline gelmiştir. 17. yüzyılın dinle dopdolu o döneminin arkadan gelen yararcı takipçisine bıraktığı miras, yasal yolla gerçekleşme koşuluyla her şeyden önce çok iyi, hatta denilebilir ki riyakarca iyi bir para kazanma bilinciydi. Deo placere vix potestin bütün izleri silinmişti. Yerine özel bir burjuva meslek ahlakı doğmuştu. Bir burjuva iş adamı, biçimsel doğruluğun sınırları içinde kalabildiği, ahlaki eylemi lekesiz olabildiği ve servetini kullanış biçimi kabul edilebilir olduğu sürece, Tanrı'nın kutsanmışlığı içinde durduğu ve açıkça onun tarafından kutsandığı bilinciyle kazanç çıkarlarının peşinde koşabilir ve böyle yapmak zorunda olduğunu düşünebilir. Dini asketizmin gücü, bir de bunun üstüne, emrine ölçülü, bilinçli, olağanüstü çalışkan ve işe Tanrı tarafından istenen yaşam amacı olarak bakan işçiler verdi. Ayrıca bu dünya nimetlerinin eşit olmayan dağılımının Tanrı inayetinin özel bir takdiri olduğu ve Tanrı'nın bu farklarla tek kutsamalarda olduğu gibi bizi bilinmeyen hedeflere doğru götürdüğü yollu rahatlatıcı güveni de verdi. Calvin birçok kez tekrar edilen ifadede bunu dile getirmişti. Halk, yani işçi ve zanaatkarlar kitlesi fakir kaldıkları sürece Tanrı'ya bağlı kalırlar. Hollandalılar, Pieter Delacorte ve başkaları bunu laikleştirmişlerdir. İnsanlar zorunlu oldukları zaman çalışırlar. Kapitalist ekonominin önde gelen düşüncelerinden birinin bu şekilde dile gelmesi, daha sonraları zamanın düşük ücret üretimi kuramlarına girdi. Burada da bizim defalarca gözlediğimiz gibi, gelişim şemasına uygun olarak düşüncenin dini köklerinin yok olmasıyla yararcı yönü fark edilmeden kendine yol açtı. Orta Çağ ahlakı dinlenmeyi hoş görmekle kalmadı, sadaka ile geçinen ruhban sınıfını yüceltti de. Dünyevi dilenciler de sadaka vermeleri yoluyla mülk sahiplerine iyi işler yapma olanağı verdikleri için bazen mülk olarak görülüp öyle değerlendiriliyorlardı. Hatta Stuart'ın Anglikan toplumsal ahlakı da bu tutuma çok yakındır. Bu konuda temel değişiklikler yaratmış olan Püriten asketizminin o katı İngiliz fakirleri koruma yasasında görev alması gerekiyordu. Bunu yapabilirdi de, çünkü Püriten tarikatları ve katı Püriten toplulukları kendi aralarında dilenmeyi hiç bilmiyorlardı. Öte yandan işçiler açısından bakıldığında, örneğin Pietizmin Zinzendorf gibi düşünen bölümü, kazanç peşinde koşmayan havarilerin örneğine göre yaşayıp, müritlerin karizması ile donatılmış işine sadık işçiyi yüceltti. Benzer görüşler daha köklü bir biçimde ilk başlarda Baptistler arasında da yayılmıştı. Şimdi doğal olarak bütün asketik edebiyatı, istisnasız bütün inanç sistemlerinde yaşamın kendilerine başka bir şans tanımadığı insanların düşük ücret karşılığında bile olsa iş sadakatlerinin Tanrı'nın çok hoşuna gideceği görüşüyle doluydu. Asketik protestanlığın bu açıdan bir yenilik yapması gerekmedi. Fakat o bu bakış açısını hem güçlü bir biçimde derinleştirdi hem de onun etkisinin ortaya çıkmasını sağlayacak kuralı yarattı. İşin meslek olarak kavranmasının kutsanmışlıktan emin olmak için en mükemmel, dahası tek araç olduğu yollu psikolojik güdüyü yarattı. Ve öte yandan işe karşı bu özel istekliliğin sömürüsünü yasallaştırdı. İşverenin para kazanmasını da meslek olarak nitelendirdi. Çok güçlü bir biçimde işe ait ödevin meslek olarak yerine getirilmesiyle Tanrı Krallığına varmak için verilen kapsayıcı uğraşının ve kilise eğitiminin doğal olarak mülksüz sınıflara yüklediği katı asketizmin, sözcüğün kapitalist anlamda işin üretkenliğini artırmak zorunda oldukları açıktır. İşin meslek olarak görülmesi çağdaş işçinin olduğu kadar kazanç kavramı ile orantılı olarak işverenin de bir özelliği olmuştur. Sir William Petty gibi keskin bir Anglikan gözlemcinin 17. yüzyıl Hollanda'sının ekonomik gücünü o ülkedeki birçok muhalifin Kalvinist ve Baptistler, çalışmanın ve endüstrinin Tanrı'ya karşı ödevleri olduklarını düşünen insanlar olmaları olgusuna atfetmesi, bir zamanlar yeni olan bu olgunun bir geri dönüşüydü. Kalvinist ve Baptistlerin Stuartların idaresi altında Anglikanlıkta, özellikle de William Lutz'un kavramlarında gördükleri tekelci mali dönüşümün organik toplumsal yapısının, yani Hristiyan toplumsal bir üst yapı temeli üzerinde kurulu devlet ve kilisenin tekelcilerle bağlantısının karşısında, temsilcileri devlet tarafından desteklenen bu tür ticaretin ve sömürge kapitalizminin en tutkulu karşı koyucusu olan Püritenizmi, kişinin kendi yetenek ve karar verme gücüne dayanan ussal yasal kazanma güdüsünü koydu. Bu güdü, İngiltere'de devlet tarafından desteklenen tekelci endüstrinin hepsi kısa zamanda yok olurken, otorite gücünden bağımsız, bazen ona karşın ve karşı olan endüstrilerin doğmasında rol oynadı. Püritenler, Prime Parker, büyük kapitalist işletmelerin onlara uyguladığı takibatların gerçek nedeni olan kendi üstün burjuva ticaret ahlaklarından gurur duyarak, o çevrelerin dalkavuk ve dolandırıcıları ile herhangi bir ilişkiyi onları ahlaki bakımdan şüpheli bir sınıf olarak gördükleri için reddettiler. Daniel Defoe, muhalefete karşı savaşı banka kredilerini boykot ederek ve depozitleri iptal ederek kazanmayı önerdi. İki tür kapitalist tutum arasındaki karşıtlık büyük çapta dini karşıtlıklar ile el ele gidiyordu. Nonkonformistlere karşı olan 18. yüzyılda bile onları her zaman Spirit of Shopkeepers, dükkan sahibi ruhunun taşıyıcıları olarak görerek alay ettiler. Ve eski İngiliz idealini yozlaştırdıkları için onları suçladılar. Burada ayrıca Püriten ve Yahudi ekonomik ahlakları arasındaki fark da yatmaktadır. Ve çağdaşlar, Prine, ikincisinin değil de birincisinin burjuva ekonomik ahlakı olduğunu zaten biliyordu. Yalnız kapitalist ruhun değil, çağdaş kültüründe en temel ögelerinden olan meslek kavramı üzerine kurulu ussal yaşam biçimi, bu tartışma bunu ispat edecekti, Hristiyan asketizminin ruhundan doğmuştur. Franklin'in çalışmanın başında alıntıladığımız metni, kapitalizmin ruhu olarak adlandırılan tutumun bizim burada Püriten meslek asketizminin içeriği olarak belirlediğimiz tutum ile aynı olduğunu görebilmek için yeterlidir. Yalnız şu farkla ki, onda Franklin'in zamanında çoktan kaybolmuş olan dini temel yoktur. Çağdaş mesleki uğraşının asketik bir damga taşıdığı düşüncesi yeni değildir. İnsanlığın içerdiği fazca evrenliğin terk edilmesiyle ortaya çıkan uzmanlıklarla sınırlanmış olma, bugünkü dünyada her türlü değerli eylemin koşuludur. Bunun böyle olduğunu, ayrıca eylem ve terk etmenin birbirini kaçınılmazcasına koşulladıklarını, yani burjuva yaşam biçiminin bu temel asketik güdüsünü bir yaşam biçiminin olmaması değil de bir yaşam biçimi olması isteniyorsa, bilgeliğinin doruk noktasında Van der Jahren'de ve yaşamının sonunda Faust'un da belirttiği gibi Goethe bize de öğretmek istiyordu. Ona göre bu bilgi eski çağ Atinası'nın çiçek açma dönemi gibi kültür gelişimimiz boyunca kendini yinelemesi çok zor olan ve insanlıkla ve güzellikle dolu bir çağ reddederek uzaklaşma anlamına geliyordu. Püriten meslek sahibi olmak istedi. Biz öyle olmak zorundayız. Çünkü asketizmin manastır hücrelerinden meslek yaşamına taşınınca ve dünyevi ahlaka egemen olmaya başlayınca, kendi açısından çağdaş ekonomik düzenin teknik ve ekonomik varsayımları üzerine kurulu mekanik makine üretimine bağlı büyük evrenin kurulmasına yardımcı oldu. Bu evren bugün, bu mekanizma içinde doğmuş olan bütün bireylerin yalnız doğrudan doğruya ekonomik kazanç ile ilişkili olanların değil, yaşam biçimlerini aşırı bir güçlülükle belirledi. Ve yakıtın son damlası sönene kadar da etkilemeye devam edecektir. Baxter'ın görüşüne göre dünyevi mallar ile ilgili kaygılar insanın her zaman üstünden atabileceği ince bir palto gibi yalnızca azizlerin omuzlarında durmalıdır. Fakat kader bu paltodan demir bir kafesin oluşmasına hükmetmiştir. Asketizmin dünyayı yeniden kurmayı ve kendi ideallerini dünyada gerçekleştirmeyi üstüne aldıktan sonra tarihte daha önce hiç görülmediği bir biçimde bu dünyanın malları insanlar üzerinde artan ve nihayet kaçınılmaz bir güç kazanmıştır. Bugün onun ruhu, yani asketizmin ruhu, kim bilir belki de en sonunda bu kafesten kaçmıştır. Şimdi mekanik temele dayanan muzaffer kapitalizmin artık bu desteğe ihtiyacı yoktur. Güler yüzlü takipçisi aydınlanmanın gül rengi de en sonunda sanki soluklaştı ve mesleki ödev düşüncesi bir zamanların dini düşünce içeriğinin bir hayaleti gibi sinsi sinsi yaşamımızda geziniyor. Mesleki tatminin en yüksek ruhsal kültür değerleriyle doğrudan doğruya bağlantısının kurulmadığı yerlerde ya da tersine öznel ekonomik bir zorlama olarak hissedilmediği yerlerde, bugün bireyler yorumlamaktan da tümüyle vazgeçmişlerdir. En serbest olduğu bölge olan Amerika Birleşik Devletleri'nde dini ve ahlaki kılıfından sıyrılmış olan kazanç uğraşısı, bugün ona bir spor karakterini veren yalın dünyevi tutkularla birleşmiştir. Hiç kimse henüz gelecekte o kafeste kimin yaşayacağını ve bu devasa gelişimin sonunda da tamamen yeni peygamberlerin mi yoksa eski düşünce ve ideallerin mi güçlü bir biçimde yeniden doğacağını ya da bu ikisinden hiçbiri olmayacaksa bir tür mekanikleşmiş taşlaşma ve bunun yanı sıra kasılmış bir kendini beğenmişliğe mi geçileceğini bilmiyor. O zaman tabii ki bu kültür gelişimi içindeki son insan için rahatlıkla şöyle denilebilir. Ruh yoksunu uzmanlık insanları, yürek yoksunu zevk insanları. Bu hiçler kendi kendilerine daha önce hiç ulaşılmamış bir insanlık düzeyine tırmandıklarını kurarlar. Böylece bu saf tarihi tartışmanın yüklenmek zorunda olmadığı değer ve inanç yargıları alanına gelmiş oluyoruz. Bundan sonra yerine getirilecek ödev,